19. ayrım. Kitabın adı Halide Edip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Tıbbiyeye gidiyor. Abdülhak Adnan, Sinekli Bakkal civarında bir sokakta büyüyecek bir evde büyümüştü. O devrin konak diye anılan evlerinin gösterişli örneklerinden değildi. Ama genişti, bir ahırı bile vardı. Dipnot 318. Haseki Hastanesi yakındaki bu semtin bir caddesi bugün Doktor Adnan Adıvar adını taşıyor. Sofular'da bir ilk mektepte okumuş, Vefa İdadisi'ni bitirince öğretmenleri onun Mektebi Mülkiye'ye gitmesini istemişlerdi. İlkokul arkadaşı Neşet Ömer ise Adnan'ı Mektebi Tıbbiye'ye gitmeye ikna etmişti. Liseyi bitirdiği yıl gazetecilik dünyasına merak sararak Philip Efendi'nin Tarih Gazetesi'ne girmişti. Böylece gazete idarehanesine gelen sansürsüz gazeteleri okuyor hem de kendi kendisine öğrendiği yabancı dilden yarım yamalak tercümeler yapıyordu. Dipnot 319. Abdülhak Adnan Adıvar. Bilgi Cumhuriyeti Haberleri. Tasvir Neşriyat. İstanbul 1945. Sayfa 22. O günlerde bir de makale yazınca keyfinden muharriler odasına sığamamıştı. Yeni asrın ilk yılı Adnan Tıbbiye'ye yazıldı. Adnan'ın ailesi, Allah tarafından kendilerine insanların maneviyatını geliştirmeye yönelik bir yetenek sunulduğuna inanırdı. Bu yeteneğin babadan oğula geçtiğini düşünürlerdi. Ancak Adnan bir doktordu. Atalarının o inanç yoluyla hastaları iyileştirme geleneğine inanmazdı. Dipnot 320. Arnold J. Toynbee. 1920'lerde Hilafetin İlgası. Yöneliş Yayınları İstanbul. 2000. Sayfa 231. Tıbbiyeyi bitirince Avrupa'da ihtisas yapmak istemişti. O yıllarda bu neredeyse imkansızı istemekti. Recep Paşa'nın oğlu ile pasaportsuz olarak Paris'e kaçmış, sonra da Zürih'e gitmişlerdi. Evrakı olmadığı anlaşılınca kendisine Zürih'in tanınmış bir sosyalisti yardımcı olmuş, gerekli muameleyi yaptırtarak Adnan'a üniversiteye devam etme yolunu açmıştı. Bir yıl Zürih'te kalan Adnan, ikinci yıl Berlin'e geçti. Tam da o günlerde Türkiye'de hürriyet ilan edildi. Adnan Türk arkadaşlarıyla bu akşamı taşkın bir biçimde kutlamıştı. İlk ve son kez o gece rakı içecekti. Zira annesine rakı içmemeye dair verdiği sözü o gece hariç ömrünün sonuna kadar tutmuştu. Rakı dışındaki içkiler için verilmiş bir sözü yoktu. Adnan, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra yurda döndü. 1910'da Tıbbiye Mektebi'nde müderris muavini, ardından müdür oldu. O sırada Riyaziyeci Salih Zeki ve Edebiyat Fakültesi Müdürü Halit Ziya ile birlikte üniversite muhtariyeti için fikirler geliştirdi. 1911 yılında Hilal-i Ahmer kurucularından biriydi. İtalyanlar Trablusgarb'ı işgal ettikleri gün Tevfik Fikret onunla dertleşmeye gelmişti. Adnan hemen karar vererek doktor ve Hilal-i Ahmer müfettişi olarak Trablusgarb ve Savaşı'na gitmişti. Mustafa Kemal ve Fethi Okyar ile dostlukları orada kurulmuştu. Birinci Dünya Savaşı boyunca Sıhhiye Umum Müdürü, Sağlık Müfettişi ve Tabip Binbaşı rütbesiyle cephede görev yaptı. Savaşın sonunda tıp fakültesindeki görevine döndü. Adnan'ı İngiliz belgeleri şöyle tarif eder. Talat Paşa'nın özel doktoru, itibarı dürüstlüğünden geliyor, görüşleri ılımlı, nazik bünyeli, uzun boylu, hoş bir adam. Dipnot 321. Bilal Şimşir, İngiliz belgelerinde Atatürk, Cilt 1, sayfa 321. Türk Tarih Kurumu Basım Evi 1973, No 11 sayılı raporun eki, 14 Ocak 1920, Nationalists 1 raporunun içinde. Halde edip, eğer bir insanı bir ağaca benzetmek icap ediyorsa, Adnan'ı bir servi insan olarak farz etmek pek mümkündür, diyor. Çenesi kısa, yanakları enli ve geniş, uzun ve azametli bir burun, sevimli bir ağzı vardı. Tabiat yanağına bir de ben kondurmuştu. Halde'nin gözüyle Adnan'ın fiziksel tarifi şöyleydi. İnce ve uzun bir kamet, bir omuzu biraz kalkık. Fakat bunun sırf uzvi olduğunu değil, karakterinin bir hususiyetini ifade ettiğini zannedebilirsiniz. Üstü başı kusursuz, temiz ve birinci derecede bir terzi elinden çıkmıştır. Bu dürüst ve medeni genç adamın biraz da azıcık külhani tarafı olduğunu zannedebilirsiniz. Gözlerinde hafif müstehsi bir tebessümle size bakar. Elleri ceplerinde pantolonun önlerini hafifçe kaldırır. Gözleri sağdan soldan pantolonun çizgilerini teftiş ederdi. Dipnot 322. Halide Edip Adıvar. Doktor Abdülhak Adnan Adıvar. Sayfa 22. Bu titiz adamın başucundaki dolapta her zaman bir dikiş kutusu bulunurdu. Adnan'ın fesli kılık kıyafet titizliğinden masumdu. Zira kalıpsızdı. Siyahça püskülü ise daima bir yanından sallanırdı. Edebiyata meraklıydı. İnandığı şeyleri ifade etmekte ısrarlı, inatçı bir mizacı vardı. Yahya Kemal, adını anlatırken iddiaçılığına rağmen Fikret'in samimi dostu kalmış müstesna bir adamdı. Onunla sık sık ve iyi görüşürdü der. Dipnot 323. Yahya Kemal, siyasi ve edebi portreler. Sayfa 17. Özellikle insan hakları onun en kuvvetli biçimde saplandığı kavramdı. Gelinsiz nikah. Damat İstanbul'da, gelin ise Suriye'deydi. Üstelik ağır hastaydı. Doktor Adnan nikah için Halide'nin dönüşünü beklemek istememişti. Yakın dostları Profesör Ahmet Ateş, dipnot 324, Profesör Doktor Toktamış Ateş'in babası. Bir daha evlenmemeye karar veren Halide Edip nasılsa Adnan'ın teklifini kabul etmişti diyor. Dipnot 325. Ahmet Ateş, Doktor Abdülhak Adnan adı var. İstanbul Enstitüsü Dergisi, ayrı basım, sayfa 93. İstanbul 1955. Adnan Bey'in hayat öyküsünde bu makaleden yararlandım. Doktor Adnan, anlaşılan halde ya vazgeçerse korkusuyla nikahı onun gıyabında kıydırmıştı. O yıllarda Bursa'da yaşayan Edip Bey, kızından gelen vekalete dayanarak Halide'yi Doktor Adnan'la evlendirdi. Hem babasından hem de Adnan'dan ayrı ayrı iki telgraf geldi Halide'ye. Nikahın kıyıldığını haber veriyorlardı. Yatakta doğrulup oturdu. Kendisini iyi hissediyordu. Hayata ve çalışmaya döndürdü yüzünü. Günlerden 23 Nisan'dı. Dipnot 326. Memoirs of Halide Edip. Sayfa 450. Salih Zeki ile evlenen gencecik kız olgunlaşmış, 34 yaşına gelmişti. Oğulları büyümüş, kendisi ünlenmiş, Osmanlı'nın önde gelen bir kadın yazarı, fikirlerine itibar edilen bir isim olmuştu. Pek çok erkekle tanışmış, kadınların ortak kaderi olan geride durma geleneğini kırmış, erkek dünyasında öne çıkmayı başarmıştı. Adnan, Salih Zeki'den çok farklı bir insandı. Yaşıtıydı, büyük bir sevgiyle bağlandığı Halide'nin söylediklerine ruhuyla, kalbiyle kulak veriyordu. Roller değişmişti. Halide, karısını otorite kabul eden ince zevkli ve kültürlü bir erkekle hayatını birleştirmişti. Aile hukuku değişiyor. Ziya Gökalp'in öncülük ettiği evlenme boşanmayı yeniden düzenleyecek olan aile hukuku kararnamesinin eli kulağındaydı. Erkek evliyken ikinci bir evlilik yapacaksa bu evlilik ilk yaşa boşanma hakkı veriyordu. Kadın ile erkek mukavele yaparak haklarını tanzim ediyorlardı. O günlerde kadınlar boşanmanın mahkeme kararına bağlanmasını istedikleri için boşanma kolaylığı sağlayan bu yasadan çok da hoşnut kalmamışlardı. Ekim 1917 uygulamaya giren kararname 20 ay gibi kısa bir süre yürürlükte kaldıktan sonra çeşitli baskılar neticesinde 18 Haziran 1919 tarihinde kaldırılmıştı. Halde edip yapılan değişikliği, kadınlarla ilgili İslam hukuku iki zayıf noktaya sahipti. Çok eşlilik ve boşanma. Bir kadın boşanabilmeden önce mahkemeye gitmek ve belirli hususları ispatlamak zorundayken bir erkek karısını her an boşayabilme hakkına sahipti. Aile hukuku İslam'ın ruhuna uygun olarak kadınlar lehine gözden geçirilmişti. Boşanma hakkı dahil kadınların evlilik akitlerine her hakkı koymalarına izin verilmişti diye yorumluyor. Dipnot 327. Halde edip Dictatorship and Reforms in Turkey, Yale Review, 19-1, Sonbahar 1929, sayfa 27-44. Türkiye'de Diktatörlük ve Reformlar, çeviren Mehmet Özden, Türkiye Günlüğü 37, Kasım-Aralık 1995, sayfa 118-126. Gecikmeli Balayı. Gelinle damadın bir araya gelmesi zaman alacaktı. Ordudaki sağlık koşullarını teftişle görevli olan Doktor Adnan, Haziran ayında yolunu Suriye'ye düşürmüştü. Okulların tatile girdiği aydı. Halide, Suriye günlerinde Beyrut'ta bulunan Münevver Ayaşlı'nın annesi Hayriye Hanım'ı ziyarete yanında bir erkekle gelmişti. Uzun boylu, gözleri birbirine yakın, çelimsiz bir erkekti bu. Halide'nin yanındaki yeni evlendiği Doktor Adnan'dan başkası değildi. Münevver Ayaşlı, karı kocayı çocuk gözleriyle dikkatle izlemişti. Adnan Bey, bütün çelimsiz haline rağmen kendisine emniyeti olan bir adamdı. Ve lisanı haliyle benim de bir gün ünüm gelecek der gibiydi. O gün Halide Edip Hanım'ın gözleri pırıl pırıl parlıyor, zayıf elleri ve ayakları büsbütün göze çarpıyordu. Her haliyle mesut bir kadın olduğu anlaşılıyordu. Artık yalnız bir kadın değildi. Seviyor, seviliyordu. Halide Edip Hanım, Adnan Bey'i daha çok seviyor görünüyordu. Ben kendi hesabıma Adnan Bey'i o gün Halide Edip Hanım'a çok az bulmuştum. Dipnot 328. Münevver Ayaşlı, işittiklerim, gördüklerim, bildiklerim. Timahş Yayınları İstanbul, 2002, sayfa 85. Adnan Bey, bütün çelimsiz haline rağmen kendisine emniyeti olan bir adamdı. Ve lisanı haliyle benim de bir gün ünüm gelecek der gibiydi. O gün Halide Edip Hanım'ın gözleri pırıl pırıl parlıyor, zayıf elleri ve ayakları büsbütün gözü çarpıyordu. Her haliyle mesut bir kadın olduğu anlaşılıyordu. Artık yalnız bir kadın değildi. Seviyor, seviliyordu. Halide Edip Hanım, Adnan Bey'i daha çok seviyor görünüyordu. Ben kendi hesabıma Adnan Bey'i o gün Halide Edip Hanım'a çok az bulmuştum. Dipnot 328. Münevver Ayaşlı. İşittiklerim, gördüklerim, bildiklerim. Timahş Yayınları İstanbul, 2002, sayfa 85. Münevver, çocukken Halide'nin ağladığına da tanıklık etmişti. Annesine sorduğunda, çok bedbaht imiş, uzakta olan çocuklarına ağlıyormuş, yanıtını almıştı. Bu yüzden Halide Edip'in evlendikten sonra pırıl pırıl parlayan gözlerini unutmayacaktı. Halide ile Adnan nikahlanırken önemli bir ayrıntıyı unutmuşlardı, çocukları. Çocuklar, Adnan'ı annelerinin dostu, kendilerine şefkat gösteren bir amca olarak tanıyorlardı. Bu evlilikten Adnan evlerine taşındıktan sonra haberdar olunca onu eve baba olarak gelişini bir emirvaki olarak göreceklerdi. Bu yüzden de aralarında beklenen yakınlık kurulamayacaktı. Dipnot 329. Şeyh Suvaroğlu, adı var olan, dünya aktaran Turhan Ada. Hayatı ve kişiliğiyle Adnan adı var. Sayfa 64. Halide, tatilini geçirmek için Adnan'la Beyrut'tan İstanbul'a geri gelmişti ise de sonra bir sene daha Suriye'de kalmak üzere 1917 Eylül'ünde işinin başına dönmüştü. Yetimler ve öğrencilerle Suriye'de. Akdeniz'e bakan eski bir manastırda rahibe hayatı yaşayan Halide, Arapları ferdiyetçi ve sıcak insanlar oldukları için beğenmişti. Suriye'yi ve Suriyelileri çok sevmişti. Ben bu kadar ince, bu kadar kusursuz bir memleket görmedim diye yazıyor. İnsanların gözleri, dağlar, ufuklar, geceleri onu ağlatıyordu. Suriye'ye ilişkin acı tatlı intibaları için tatlı dediğim zaman sakın Arap diyarına mahsus, dünyaca meşhur tatlıları kastettiğim ve bazı gazetecilerin romantik fakat çirkin bir tarzda Cemal Paşa'nın kudretine dayanarak o diyarda keyif sürdüğümü sanmayın diyor. Dipnot 330. Mor Salkımlı Ev. Sayfa 223. Cemal Paşa, Türk okulları projesini Halide'ye emanet etmişti. Proje, Arap öğrencilerinin asimilasyonunu hedefliyordu. Halide misyonerliğe soyunmuştu. Kendisiyle Türk yurdu için Kazım Şinasi tarafından 1917 Haziran'da yapılan bir söyleşide Suriye'deki görevini şöyle anlatıyor. Geçen sene Suriye'ye ne için çağrıldığımı biliyorsunuz. Suriye kızlarına iyi tahsil vermek, onlara Türk harsını telkin etmek, Suriye kadınlığı arasında müşterek duygular tesisine çalışmak. Dipnot 331. Kazım Şinasi. Suriye Mektepleri, Halide Edip Hanım'la Mülakat, Türk Yurdu, 16 Ağustos 1917. İnci Engin'in Araştırmalar ve Belgeler, sayfa 169-171. Türk Yurdu, tıpkı basım cilt 6, içinde Ağustos 1917. Dönemin genç gazetecisi Kazım Şinasi tarafından yapılan söyleşi, Suriye'de aldığı görev nedeniyle Halide'yi övüyordu. Suriye Manastırı'nda çocuklarla. Suriye'de Alman okulunda öğrenci olan Münevver Ayaşlı, Halide Edip'in bu okuldaki görevini Türk misyonerliğine benzetir. İstanbul'dan gelen öğretmenler birkaç gün onların evinde konaklamışlardı. Halide Edip'in kız kardeşleri Nigar ile Belkıs, beraberlerinde bir vagon dolusu sürmeli gözlü, pembe krep damur kumaştan başörtüleri olan Nazlı Muallime Hanım'la gelmişlerdi. Dipnot 332. Ayaşlı, geniş ufuklara ve yabancı iklimlere doğru. Sayfa 19. Münevver, gittiği okulu çok seviyordu ama Cemal Paşa babasına, ''Biz Arap çocuklarını bizim mekteplere gitmelerini istiyoruz. Halbuki kendi çocuklarımız bile ecnebi mekteplere gidiyorlar.'' deyince sözü emir kabul edilmiş, Münevver de Halide'nin müdürlük yaptığı okula verilmişti. Bu küçük kadın diğer hanımefendiler gibi Cemal Paşa'ya o kadar aşağıdan almıyor, önünde ayak ayak üstüne atıyor, sigarasını Paşa'ya yaktırıyor, Paşa ile siyasi ve fikri münakaşalar ediyordu. Bu küçük kadının fikirleri ve düşünceleri vardı. Bunları söylüyor, hatta empoze bile ettirebiliyordu. Dipnot 333. Ayaşlı, işittiklerim, gördüklerim, bildiklerim. Sayfa 80-81. Onun aklında kalan Halide Edip kudretli kadındı. Ancak kötü bir idareciydi. Münevver Ayaşlı, okulu ve öğretmenleri, müdiremiz Halide Edip Hanım saray gibi dairesinde istirahatte, sınıflar bomboş, koridorlarda İstanbullu hoca hanımlar piyasa atıyor diye anlatıyor. Öğretmen olarak Suriye'ye gidenler arasında Muazzez Tahsin ile ablası Rukiye de vardı. Babaları Halide Edip'in çağrısı üzerine onlara izin vermişti. Dipnot 334. Enginün. Araştırmalar ve Belgeler. Sayfa 172. Münevvere yaşlının aklına kaldığına göre 3 ay boyunca gittiği okulda dersten çok Vedi Sabra'nın bestelediği Kenan Çobanları isimli opera ile ilgilenmişlerdi. Kenan Çobanları, Halide'nin Kitab-ı Mukaddes'teki Kıssa-ı Yusuf bölümünden esinlenerek çocuklar için yazdığı bir oyundu. Halide Edip bu oyunu çok eşliği iyileştirmek için kaleme almıştı. Dipnot 335. Engin'in Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi. Sayfa 435. Suriye günlerinde Ermeni müzisyen Vedi Sabra oyunu opera olarak bestelemişti. Beyrut'ta 13 kez sahnelenen oyundan seyirciler Kenan Çobanlarından söyledikleri bir arya ile çıkıyorlardı. Halide müzisyen Vedi Sabra'yı İstanbul'dan tanıyordu. İlk kez ondan söz edildiğini duyduğumda 1908 yılıydı. Sözleri Tevfik Fikret'e ait olan bir marş bestelemiş, Taksim bahçelerinde bu marşı 800 kişi ayakta söylemişti. Orkestrayı da Sabra yönetiyordu. O günlerde ırk nefreti henüz Türkiye'ye uğramamıştı. Sabra'nın 1915'te Erzurum'a sürüldüğünü öğrenince Cemal Paşa'dan onu okulların müzik bölümünün başına geçirmesi için ricacı olmuştu. Ayaşlı, Halide'nin kız kardeşi Belkıs'ın Vedi Sabra ile evlendiğini anımsıyor. Dipnot 336. Ayaşlı, Geniş Ufuklara ve Yabancı İklimlere Doğru. 2003, sayfa 35. Oyun, daha önce İstanbul'da Yahya Kemal ve Muhsin Ertuğrul'un yardımlarıyla sahnelendiğinde Yahudiliğe yaptığı vurgu nedeniyle eleştiriye uğramış ancak Halide oyundan vazgeçmiş. Geri dönüş. Cemal Paşa Suriye'den geri çağrıldığında Halide'nin de görevi son bulmuştu. Açılan mektepler kapatılacaktı. Cemal Paşa çok üzgündü. İstanbul'daki yöneticilerden de iyi bir dille söz etmiyordu. Halide okullar resmen kapatılıncaya kadar Suriye'de kalmak istemişti. Birlikte çalıştığı öğretmenlere dileyen gidebilir dediğinde hepsi onunla kalmak istediğini söylemişti. Koşullar çok kötüydü. Kıtlık başlamıştı. Beyrut-Şam arasında dondurucu soğukta çok zor bir yolculuk yapmak zorunda kalmıştı. Ayn Tura'dan ayrılma vakti geldiğinde güvendiği iki dostuna devrettiği işler vardı. Bunlardan biri de Ermeni çocukların Kızılaç'a diğerlerinin ise Kızılay'a teslim edilmesiydi. Dipnot 337. Mor Salkımlı Ev. Sayfa 282. İngilizce anılarda Ermeni çocukların Kızılaç'a tesliminden söz edilirken Türkçe anılarda yanlışlıkla Kızılay diye yazılmış. Halide, Ayn Tura'da üstlendiği görev nedeniyle Ermeniler tarafından ağır biçimde eleştirildi. Çocukları Türkleştirmekle suçlandı. O ise çocukların hayatta kalması için elinden geleni yaptığına inanıyordu. Çocuklar Halide'yi Kenan Çobanları operasıyla uğurlamışlardı. Suriye'de yaşayan Kadmus yayın evinin sahibi Ziyad Muna, Suriyelilerin akıllarında kalan onun bir Yahudi olduğudur diyor. Cemal Paşa'yı ise kasap sıfatıyla andıklarını söylüyor. Dipnot 338. Suriye'de Kadmus yayın evi sahibi Ziyad Muna ile görüşme. Suriye'de Araplar için gerçek bir kabus ortamı yaratan Cemal Paşa, Arapların isyan edeceği gerekçesiyle bir terör yönetimi başlatmış, önde gelen Arapları idam ettirip ünlü aileleri de Anadolu'ya sürdürmüştü. Falih Rıfkı da Cemal Paşa'nın Suriye günlerini anlatırken ondan diktatör diye söz ediyor. Halide anılarında Cemal Paşa'nın Suriye günlerini şöyle anlatıyor.